Ayrım 12.
Erkeksen, doğru karar verirsen sana kimi öldürmeyi düşündüğümüz açıklarım. Kimi? Beni tanıyor muyum? Acele etme. Kardeşliğe katılmadın henüz. Koca elini uzattı. Allah'a ısmarladık Filipus. Şimdiye dek ciğeri beş para etmez biriydin. Ölü ya da canlı olman kimsenin umurunda değildi. Ben de kardeşliğe girinceye kadar hiçbir şey değildim ama o gün bugün değiştim. Bambaşka bir insan oldum çıktım. Erkek oldum. Sırf şu ayakları, karnı ve çirkin suratı beslemek için öküz gibi kölelik eden o demirci kızıl sakal Yahuda yok artık. Şimdi büyük bir amaç peşindeyim, anlıyor musun? Büyük bir amaç. Büyük amaç için çalışan herkes, en aşağılık biri de olsa, büyük olur. Anladın mı? Sana bütün söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kal. Eşeğini dürtüp çöle doğru dört nala uzaklaştı. Filipus yalnız kalmıştı. Çenesini değneğine dayayıp kayaların öte yanına geçerek kayboluncaya kadar Yahuda'nın arkasından baktı, baktı. Şu kızıl sakal güzel konuşuyor diye düşünüyordu. Hem güzel konuşuyor hem de bir aziz gibi. Biraz övünür ama kime ne? İnsan sözlerine bağlı kaldı mı her şey tıkırında gider ama öte yana geçti mi bir kez? Eyleme atıldı mı? Aman dikkat Filipus, koyunlarını düşün. Üstünde kafa yormak gerek bunun. En iyisi işi oluruna bırakmak. Bekleyelim biraz. Bakalım neler olacak. Değneğini omuzuna vurup keçi ve koyunlarının çıngıraklarını duymuştu. Islık çala çala uzaklaştı. Bu arada Zebedi'nin evlatlıkları ateş yakmış, balık haşlamak üzere üstüne su koymuşlardı. Su kaynayınca iki sinarit, bir de deniz kokusun diye yeşil yosunlu taş attılar içine. Az sonra altın başları ve barbunyaları da atacaklardı. Sadece kaya balığı ve deniz böcekleri yetmezdi ki onlara. Aç balıklar tencerenin çevresinde fırdalayı çömelmiş, alçak sesle konuşarak bekleşiyorlardı. En yaşlısı yanındakilere doğru eğildi. Demircinin yüzüne vurması ne iyi oldu. Sabredin. Gün gelecek, yoksul yükselecek, zengin batacak. Budur adalet dediğin. Olur mu dersin? O gün gelir mi diye sordu gençliğinden beri açlıktan kıvranan öteki. Yeryüzünde olur mu böyle şey? Tanrı var ya diye cevap verdi yaşası. Yok mu yani? Üstelik adil değil mi? Tanrı ise adil olması gerekmez mi? Adildir işte böyle. O gün gelecektir. Yapacağımız şey sabretmektir oğlum. Sabretmek. Hey ne dırdır edip duruyorsunuz orada dedi Zebedi. Kulağına çalınan birkaç söz kuşkulandırmıştı onu. Siz işinize bakın, bırakın Tanrı'yı kendi haline. Ne yaptığını sizden iyi bilir herhalde. Hey ya Rabbim, daha neler duyacağım. Hepsi birden sustular. Yaşlı balıkçı kalktı. Tahta kaşığı alıp çorbaya karıştırdı. Evlatlıkları ağları omuzlarına vururken gün ışığı gölü aydınlatıyordu. Öyle bakir görünüyordu ki sanki yeni çıkmıştı Yaradan'ın elinden. Meryem'in oğlu, Zebedi'nin büyük oğlu Yakup ile birlikte yürüyordu. Magdala'yı çoktan arkalarında bırakmışlardı. Ara sıra duruyorlar, buğday için ağlaşan kadınları yatıştırıyorlardı. Sonra konuşa konuşa yollarına devam ediyorlardı. Yakup da yakalanmıştı buraya. O da geceyi Magdala da geçirmişti. Yolculuğuna devam etmek üzere gün ağarmadan yola çıkmıştı. Cenazelet gölüne varmak için mavi alacakaranlıkta çamurlar içinde bata çıka ilerliyordu. Nasır'a da gördüğü şeylerin acısı içinde dinmeye başlamıştı. Çarmıha gerilen partizan uzak bir ana olarak kalmıştı. Yakup'un aklı yeniden babasının balıkçı kayıklarına ve adamlarına takılmıştı. Yağmurun açtığı çukurlar üstünden atlayarak geçiyordu. Yarı gülümser, yarı ağlar gibi duran ağaçlardan damlalar düşüyordu. Üzerindeki gökler gülüyordu. Kuşlar uyanmıştı, nefis bir gündü. Ama ortalık aydınlandıkça sellerin harman yerlerini nasıl bozduğunu görmeye başladı. Yığın halindeki buğday ve arpa şimdi suyla birlikte yollarda akıyordu. İlk çiftçiler karılarıyla birlikte tarlalara dökülmüşler, ağ dokumaya başlamışlardı. Birden iki yaşlı kadınla birlikte harap olmuş harman yerinin üzerine eğilen Meryem'in oğlunu gördü. Asasını sıkıp küfretti. Nasır'a yeniden uyanıvermişti hayalinde. Çarmı ve üstüne gerilen Yahudi'yi hatırlatmıştı. Çarmıha şimdi de kadınlarla birlikte kaybolan buğday için ağlıyordu. Yakup'un haşim bir huyu vardı. Yardım etmekten hoşlanmazdı. Ağzı kalabalıktı, tutkuluydu. Acıma nedir bilmezdi. Babasının bütün niteliklerini almıştı. Ne melek annesi Salome'ye ne de tatlı sevimli kardeşi Yuhanna'ya benzerdi. Değneğine yapışarak harman yerine doğru öfkeyle yürüdü. Aynı anda Meryem'in oğlu yanaklarından hala akmakta olan gözyaşlarıyla kalkmış yola dönüyordu. İki kadın ellerinden tutmuş öpüyor, gitmesine engel oluyorlardı. Onları yatıştırmak için doğru sözleri bulan, kim olduğu bilinmeyen bu yolcuyla boy ölçüşecek var mıydı? Ağlamayın, ağlamayın, yine geleceğim diyor, ellerini yavaş yavaş yaşlı avuçlardan kurtarıyordu. Yakup durmuş, şaşkınlık içinde bakıyordu. Çarmıhçının gözleri yaşla dolup pırıl pırıl parlıyordu. Bir pembe renkli göklere, bir yeryüzüne, ağlaya sızıya çamur kazıyan iki büklüm insanlara bakıyordu. Çarmıhçı olabilir mi bu diye mırıldandı Yakup, kaygı içinde bir kenara çekildi. Yüzü İlyas peygamberinki gibi pırıl pırıl. Meryem'in oğlu şimdi harman yerinin kenarını aşmıştı. Yakup'u gördü, onu tanıyarak elini selam almak üzere yüreği üstüne koydu. Nereye Meryem'in oğlu dedi Zebedi'nin oğlu sesini tatlılaştırarak. Ama öteki daha cevap vermeden ekledi. Haydi birlikte yürüyelim. Yol uzun, insan arkadaş ister. Yol uzun, insan arkadaş ister diye kendi kendine mırıldandı Meryem'in oğlu. Ama ne düşündüğünü açıklamadı. Gidelim dedi. Birlikte kaldırımlı yoldan aşağı Kefernaum'a yöneldiler. Bir süre konuşmadılar. Her harman yerinden kadın iniltileri yükseliyordu. Değneklerine dayanmış yaşlı erkekler buğdayın suyla birlikte gidişini seyrediyorlardı. Çiftçiler çatık kaşları çayırlarının alt üst olmuş tarlalarının ortasında kıpırdamadan duruyorlardı. Meryem'in oğlu içini çekti. İnsanlar açlıktan ölmesin diye. Açlıktan ölebilecek bir tek insan olabileydi. Ah! Yakup göz ucuyla ona bakıyordu. Buğday olmak elinde olsaydı diye alay etti. İnsanların seni yiyerek kurtulması mümkün olsaydı buğday olmak ister miydin? Kim istemezdi dedi Meryem'in oğlu. Yakup'un şahin bakışlı gözleri, kalın etli dudakları açılıp kapandı. Ben dedi. Meryem'in oğlu susmuştu. Öteki bozuldu susmasına. Ne diye yok olayım durup dururken diye homurdandı. Seni gönderen Tanrı, benim suçum ne? Vahşi vahşi göğe bakıyordu. Tanrı niçin böyle yaptı? İnsanlar nasıl gücendirdiler onu? Anlamıyorum. Sen anlıyor musun Meryem'in oğlu? Öyle deme kardeşim. Günah işleme. Birkaç gün önceye kadar ben de aynı soruyu soruyordum kendi kendime. Ama şimdi anlıyorum artık. İlk yaratıkları baştan çıkartan ve Tanrı'nın bizi cennetten kovmasına sebep olan yılan bu işte. Bu derken ne demek istedin? Soru sormak. Anlamıyorum dedi Zebedi'nin oğlu adımlarını hızlandırarak. Çarmıhçının yanında gitmek istemiyordu artık. Sözleri içine oturmuştu. Susmasıysa sözlerinden daha dayanılmayacak gibiydi. Ovada bir tümseye gelmişlerdi. Uzakta Cenaselet'in suları parlıyordu. Kayıklar ortasına varmış, balık avı başlamıştı. Güneş kıpkırmızı yükseldi çölden. Gölün kıyısında zengin ticaret şehri parıldıyordu. Yakup uzakta kayıklarını gördü. Aklı balıklarla doldu. Kendisine ayak uyduramayan yoldaşına döndü. ''Nereye gidiyorsun Meryem'in oğlu?'' diye sordu. ''Bak, Kefernaum karşıda.'' Meryem'in oğlu bir şey söylemeden başını eğdi. ''Aziz olmak üzere manastıra gidiyorum.'' demeye utanmıştı. Yakup eliyle başına vurarak ona baktı. Ansızın kötü bir düşünce girmişti kafasına. ''Söylemek istemiyorsun demek.'' diye homurdandı. ''Sır olarak saklayacaksın ha?'' Yoldaşını çenesinden yakalayıp başını yukarı kaldırdı. ''Gözlerimin içine bak. Söyle bana şimdi.'' Kim gönderiyor seni? Meryem'in oğlu içini çekti. Bilmiyorum. Bilmiyorum diye mırıldandı. Tanrı olabileceği gibi durakladı. Öyle korkmuştu ki söz boğazına takılmıştı. Ya şeytan onu gönderen? Alaylı kuru bir kahkaha çıktı Yakup'un dudaklarından. Sıkıca kolundan tuttu ve şiddetle salladı. Romalı yüzbaşı diye yavaşça haykırdı. Dostun Romalı yüzbaşı, o mu gönderiyor seni? Mutlaka oydu. Yüzbaşı onu casus olarak gönderiyordu. Dağlarda ve çölde yeni Yahudi partizanlar türemişti. Köylere iniyorlar, insanları gizlice yakalayıp öç almaktan, özgürlükten söz ediyorlardı. Nasra'nın kanı susamış Romalı yüzbaşısı para vererek her köye bir Yahudi casusu salıvermişti. Bu adam da, çarmıhçı da herhalde onun casuslarından biri olacaktı. Yakup kaşlarını çatarak İsa'yı öteye itti. ''Bana bak marangozun çocuğu'' dedi sesini alçatarak. ''Burada yollarımız ayrılıyor seninle.'' Sen nereye gittiğini bilmeyebilirsin ama ben biliyorum. Hadi şimdi git. Ama daha karşılaşacağız seninle. Nereye gidersen git, peşinde olacağım senin, görürsün bak. Bütün söyleyeceklerim bu kadar. Ama sözlerimi unutma. Seçmiş olduğum bu yoldan sağ çıkmayacaksın. Bunu söyledikten sonra elini vermeden yokuştan aşağı dolu dizgin indi. Zebedi'nin Evlatlıkları bakır kazan ateşten indirmişler, firdolayı çevresine dizmişlerdi. Tahta kaşığı ilk daldıran patronun kendi oldu. En büyük sinirati seçip yemeye başladı. Ama topluluğun en yaşlısı onu durdurmak için elini uzattı. "Dua etmeyi unuttun patron," diye hatırlattı. Zebedi baba ağız dolusu lokmasını çiğneye çiğneye tahta kaşığı kaldırıp İbrani soyuna balık, hububat, şarap ve zeytinyağı gönderdiği ve düşmanlığının dağılacağı, bütün ulusların İsrail'in ayağına kapanacağı, bütün tanrıların Adonai'nin ayaklarına secde edip tapacağı zamana kadar, o gün gelene kadar dayanmalarını sağladığı için İsrail'in tanrısına şükretmeye başladı. "Yememiz bundan Rabbim, evlenip çocuk sahibi olmamız bundan. Bunun için yaşıyoruz. Hep senin uğruna." Sözleri biter bitmez sinariti bir lokmada yuttu. Efendisiyle adamları gözleri onları besleyen anaya, yani göle takılı çalışmaların meyvesini yiyerek tadına varırken ansızın çamur içinde soluk soluğa Yakup belirdi. Yer açmak için balıkçılar sıkıştılar. Keyfi yerinde olan Zebedi baba da "Hoş geldin ilk göz ağrım. Talihin varmış, otur da ye," diye bağırdı. "Ne haberler getirdin bakalım?" Cevap yoktu. Oğul babasının yanına diz çöktü ama güzel kokan kaynar kazana elini uzatmadı. Zebedi baba ürkek ürkek başını çevirip ona baktı. İçini dışını bilirdi bu konuşmaz huysuz oğlunun. Korkuyordu ondan. "Aç değil misin?" diye sordu. "Bu ne surat böyle? Niye kimle dalaştın?" "Tanrıyla, şeytanlarla, insanlarla," diye cevap verdi Yakup kudurmuş gibi. "Aç değilim." "Tuh! Ağzımızın tadını bozmaya geldi," dedi Zebedi kendi kendine. Ama keyfini bozmamak için kendini tutup konuyu değiştirdi. Oğlunun dizine şakadan bir şaplak indirdi. "Hey yaramaz," dedi gözünü kırparak. "Yolda kiminle konuşuyordun bakayım?" Yakup ürker gibi oldu. "Demek casus var peşimizde. Kim söyledi sana?" "Kimseyle konuşmuyordum." Ayağa kalktı, göle gitti. Dizine kadar suya girip yıkandı. Derken topluluğa döndü ama yiyip içerek gülüştüklerini, ne kadar mutlu olduklarını görünce parladı. "Siz yiyin için bakalım. Nasır'ı da sizin uğrunuza adamlar çarmıha gerilsin." Onlara bakmaya daha fazla dayanamayıp homurdanarak köye doğru yola çıktı. Zebedi baba uzaklaşışını seyretti. "Çocuklarım, karın ağrısı," dedi koca kafasını sallayarak. Biri alabildiğine yumuşak ve sofu çıktı, öteki ise domuz gibi inatçı. Gittiği ya da durduğu yerde ille de kavga çıkarır. Karın ağrısı. Hiçbiri bir baltaya sap olamadı. Böyle biraz yumuşak, biraz sert, bazen merhametli, bazen hırlayan bir köpek. Yarı şeytan, yarı melek kısacası. Bir insan. İçini çekerek bir altın baş alıp ağzının acısını bastırmak istedi. "İyi ki altın başlarımız var," dedi. "Onları yapan göllerimiz, göllerimizi yapan tanrımız." "Öyle konuşursan patron, Yunus baba ne der sonra?" dedi topluluğun yaşlısı. "Zavallıcık her akşam bir kaya üstüne oturup Kudüs'e doğru bakarak oğlu Andreas için ağlıyor. Gaybi görenlerden o da. Dediklerine göre bir peygamber bulmuş, onunla dolaşıyormuş. Bal ile çekirgeden başka bir şey yemiyormuş. Onu bunu yakalıyor, Erden Irmağı'na batırarak günahlarından arıtmak istiyormuş. Bize zenginleşmemiz için oğul yapmamız söylenmişti bir de," dedi Zebedi. "Su kabağını getirin bana. Şarap var daha, değil mi? Kafamı bulmam gerek." Ağır, yavaş hareket eden ayak sesleri duydular çakıl taşları üstünde. İri bir hayvan kudurmuş yaklaşıyordu sanki. Zebedi baba döndü. "Hoş geldin Yunus," diye seslendi. Şaraplı sakalını silerek. Saygıyla ayağa kalkıp yerini teklif etti. "Oğullarımla oturmuş altın başlıyorduk. Gel uzat elini sen de şu altın başlara. Oğlun Andreas'tan ne haber var söyle." Yaşlı bir balıkçı belirmişti karşılarında. Tıknaz, çıplak ayaklı, güneşten yanmış biriydi bu. Buğulu, bayat gözleri, kıvırcık beyaz kılla kaplı koca bir kafası, pul pul olmuş bir derisi vardı. İleri doğru eğilerek bir bir baktı onlara. Birini arıyordu. "Kimi arıyorsun Yunus baba?" diye sordu Zebedi. "Konuşmaya gücün yok mu?" Ayaklarına yosunlarla, kılıçlıklarla, kaplı saçına sakalına, balık ağzı gibi ses çıkarmadan açıp kapanan kalın çatlak dudaklarına bakıyordu. Zebedi gülmek üzereydi ki birden korktu. Delice bir kuşku girdi beynine. Dehşet içinde Yunus'un yaklaşmasını önlemek istermiş gibi iki elini de uzattı. "Yahu Yunus peygamber olmayasın sen," diye bağırdı yerinden sıçrayıp. "Nicedir bizimlesin de saklanıp duruyordun demek. Adonai'ye adına ant veriyorum, konuş. Bir keresinde manastırdaki kutsal baş rahipten Yunus peygamberi yutan bir köpek balığı olduğunu, sonradan balığın kusup onun nasıl karnından yine bir insan olarak çıkardığını duymuştum. Tanrı bilir. Baş rahibin çizdiği insan tıpkı sana benziyordu. Başının ve göğsünün kılları birbirine girmiş yosunlarla, sakalın çağnozlarla dolu. Alınma mı Yunus? Sakalın altına bakacak olsam çağnoz bulacağımdan eminim. Balıkçılar kahkahalarla güldüler ama Zebedi eski dostuna korku dolu bakmakta devam ediyordu. Konuş Tanrı adamı dedi ona. Yunus peygamber misin değil mi? Yunus baba hayır der gibi başını salladı. Herhangi bir balık tarafından yutulduğunu hatırlamıyordu. Olabilirdi ama balıkla boğuşmasından beri aradan bunca yıl geçtiğine göre nasıl hatırlayabilirdi ki? Odur, odur diye mırıldanıyordu Zebedi baba. Gözleri sanki kaçmak istiyormuş gibi bir köşeden ötekine kayıp duruyordu. Peygamberlerin güvenilmemesi gereken kaprisli insanlar olduğunu biliyordu. Havada, denizde ya da ateşte kayboluverirler derken hiç beklemediğiniz bir anda karşımıza çıkıverirlerdi. İyaz peygamber göğe, ateşe binerek çıkmamış mıydı? Yine de hala hayattaydı, hüküm sürüyordu. Hangi tepeye tırmanırsanız tırmanın karşınızda buluyordunuz onu. Enoş da öyleydi, ölümsüzdü. Şimdi de Yunus peygamber çıkmıştı karşısına. Cahillik numarası yapıyor dedi Zebedi kendi kendine. Güya balıkçıymış da Petrus ile Andreas diye iki oğlu varmış. İyilikle davranmak daha yerinde olur. Bu peygamberler acayip inatçı kimselerdir. İnsan dikkat etmezse başı belaya girer. Sesini tatlılaştırdı. Sevgili komşum Yunus baba diye başladı. Birini arıyorsun. Yakup olmasın sakın. Nasıra'dan döndü. Ama yorgun görünüyordu, köye gitti. Oğlum Petrus hakkında haber almak istiyorsun. İyiymiş, kaygılanmamanı söylemiş. Sıhhati yerindeymiş, yakında da gelecekmiş. Selam göndermiş sana. Duydun mu söylediklerimi Yunus? Bir hareket yap da anlayayım işitip işitmediğini. Tatlı bir sesle konuşuyor, bir yandan meşine dönmüş omuzlarını okşuyordu. Kim bilebilirdi ki her şey mümkündü. Bu kafasız balıkçı pekala Yunus peygamber olabilirdi. İyisi mi dikkat etmeliydi? Yunus baba eğildi. Kazandan küçük bir deniz akrebi aldı. Parçalamadan ağzına attı ve kılçığa mılçağı aldırmadan çiğnemeye başladı. Gidiyorum diye mırıldandı, sırtını çevirip yürüdü. Çakıllar yeniden çatırdamaya başladı. Bir martı süzüldü üzerinden, kanat çırpıyordu. Gözü sanki balıkçının kılları içinde bir çağnoza takılmış gibi durdu bir an. Ama korkudan olacak tiz bir çığlık atarak uçup gitti. Dikkat çocuklar dedi Zebedi baba. O Yunus peygamber değilse ben ne olayım? Petrus uzakta olduğuna göre aramızdan iki kişi gidip yardım etsin ona. Yoksa Tanrı bilir başımıza gelecekleri. İki izbandut ayağa kalktı ve yarı şaka yarı korku içinde patronlarına şöyle dediler. Zebedi, olacak şeylerden sorumlu sensin. Peygamberler vahşi hayvanlardır. Durup dururken ağızlarını açıp yutuverirler bizi. Kemiğimiz bile kalmaz orta. Haydi yürüyün gidelim şimdi. Hoşça kalın. Zebedi baba keyifli keyifli gerindi. Peygamberi iyi idare etmişti. Şimdi de öteki evlatlarına döndü. Canlanın bakalım. Miskin miskin durmayın. Balıkları sepetlere doldurup köy köy dolaşın. Dikkatli olun ama. Köylüler tilki gibidir. Biz balıkçılara benzemezler. Biz Tanrı'nın malıyız. Elimizden geldiği kadar az balık verip, geçen yılki bile olsa bol bol buğday, zeytinyağı, şarap, piliç ve tavşan alın. Anladınız mı? İki kere iki, dört eder. Evlatlıkları sıçrayıp sepetleri doldurmaya başladılar. Uzakta kayaların ardında yarış devesi üstünde biri belirmişti. Zebedi baba elini gözlerini siper edip baktı. ''Hey çocuklar!'' diye bağırdı. ''Baksanıza şuna! Oğlum Yuhanna olmasın!'' Deve üstündeki ince kumda onlara doğru yaklaşıyordu. ''O o!'' diye bağırdı balıkçı. ''Gözün aydın patron! Oğlun hoş geldi!'' Deve üstündeki ömerinden geçerken eliyle selam verdi. ''Yuhanna!'' diye bağırdı yaşlı baba. ''Nedir bu acelen? Nereye böyle? Dur bir dakika da yüzünü görelim.'' ''Baş rahip ölüyor, vaktim yok. Nesi var? Yemek istemiyor, ölmek istiyor.'' ''Niye ama? Niye?'' Devecinin cevabı havada kaybolup gitti. Zebedi baba öksürdü. Şöyle bir düşündükten sonra başını iki yana sallayarak ''Tanrı bizi azizlikten korusun.'' dedi. Meryem'in oğlu Yakup'un öfkeli öfkeli iri adımlarla Kefernahum'a doğru indiğini gördü. Derken yüreği acıyla doldu. Bağdaş kurarak yere çöktü. Sevmek ve sevilmek için bu denli can atan biri olmasına rağmen insanların gönüllerinde nasıl oluyordu da bu kadar nefret uyandırıyordu? Kendi suçuydu, Tanrı'nın değil, İnsanların değil, kendinin. Ne diye bu kadar korkakça davranmıştı? Ne diye bir yol tutmuşken sonuna kadar o yolda gitmeye cesaret edememişti? Sakattı, zavallı, korkağın biriydi. Magdalena'yı niye alıp da utanç ve ölümden kurtarmamıştı? Tanrı pençesini geçirip de kalkmasını buyurduğunda ne diye yere yapışmış kalkmak istememişti? Şimdi ne diye korkunun yönetimi altındaydı, ne diye saklanmak üzere çöle gidiyordu? Tanrı her yerde onu bulabileceği gibi orada da bulamaz mıydı sanki? Güneş neredeyse tepeye gelmişti. Buğday için ağlayıp sızlamalar durmuştu. Felakete sık sık uğrayan halk alışmıştı artık bu gibi facialara. İnleyip sızlamalarının hiçbir işe yaramadığını hatırlayarak susmuşlardı. Binlerce yıl boyunca haksızlıklara uğramışlar, aç kalmışlar, görünen ve görünmeyen güçlerin elinde oyuncak olmuşlardı. Yine de iyi kötü sağ kalabiliyorlar, yakalarının iki ucunu bir araya getirebiliyorlardı. Hayat onlara sabırlı olmayı öğretmişti. Budur bir çalılıktan yeşil bir kertenkele çıktı. Güneşlenmeye çıkmıştı. Üzerinde dehşet verici bu insan hayvanı görünce korktu. Boynunun hemen altındaki yüreği küt küt atmaya başladı. Sürüngen cesaret buldu. Vücudunu boylu boyunca sıcak kayaya yapıştırdı. Yuvarlak kapkara gözlerini Meryem'in oğluna dikti. Sanki ona hoş geldin ya da yalnız olduğumu gördün de mi seninle arkadaşlık etmeye geldim diyordu. Meryem'in oğlu kıvanç içinde soluğunu tuttu. Ürkütmek istemiyordu onu. Kendi yüreği de güm güm atarak ona bakarken kara kırmızı benekli iki tüylü kelebek ona doğru gidip gelmeye başladı. Ayrılmak istemiyordu oradan. Güneş altında şakalaşarak sevinç içinde oynaşıyorlardı. En sonunda sanki kan içmek istermiş gibi adamın kanlı başörtüsü üstünde kondular. Başının üstünde okşayışlarını duyunca Tanrı'nın pençelerini hatırladı. Onların ve kelebek kanatlarının aynı haberi verdiğini sandı. Ah, Tanrı insana gök gürültüsü veya pençe atan bir akbaba değil de böyle bir kelebek gibi inseydi hep. Zihninde kelebeklerle Tanrı'yı birleştirdiği sırada ayak tabanlarını bir şeyin gıdıkladığını duydu. Baktı, altından acele acele gidip gelen iri sarı kara karınca sürüsünün ikişer üçer her seferinde bir tohum olmak üzere geniş ağızlarında buğday taşıdıklarını gördü. Oradan çalmışlardı onları, insanların ağızlarından şimdi tepeciklerine götürüyorlardı. Bir yandan tanrıları büyük karıncaya şükrediyorlardı. O tanrı ki seçkin ulusu olan karıncalar için tam zamanında buğday harman yerinde tam yığılmışken sel gönderirdi. Meryem'in oğlu içini çekti. Karıncalar da Tanrı'nın yaratıkları diye düşündü. İnsanlar da, kertenkeleler de, zeytinlikten sesi gelen çekirgeler de, geceleri uluyan çakallar da, seller de, açlık da. Arkasında birinin parladığını duydu. Korktu. Nicedir unutmuştu onu ama o onu unutmamıştı. Şimdi arkasında kendisi gibi bağdaş kurmuş oturduğunu, kesik kesik soluduğunu duyuyordu. Lanet de Tanrı'dan diye mırıldandı. Baştan başa Tanrı'nın soluğuyla sarılmıştı. Bazen ılık ve iyilik severce, bazen vahşi ve amansızca üstünden eserek geçiyordu. Kertenkele, kelebekler, karıncalar, lanet hep Tanrı'ydı.